Ayrım 3. Altın Horoz Mahallesi'nde aşağı yukarı 1,5 yıl oturdum. Bir gün mevsim yazdı, bir de baktım ki elimde tam 450 frank kalmış. Bundan başka İngilizce derslerinden aldığım ve haftada topu topu 6 frank tutan bir gelirim vardı. Geleceğim konusunda o zamana kadar bir şey düşünmemiştim. Fakat artık derhal bir şeyler yapmam gerektiğini fark ediyordum. İş aramaya karar verdim ve bir uzak görüşlülük edip paramın 200 frankını bir aylık otel kirasına peşin yatırdım. Böyle davranmakla ne kadar iyi ettiğimi sonradan anlayacaktım. Elimde kalan 250 frank ve bir de İngilizce derslerinin getireceği parayla bir ay geçinebilirdim. O bir ayın içinde herhalde iş bulurdum. Bir turist acentesine rehber ya da belki çevirmen olmayı amaçlıyordum. Ne var ki işim rast gitmedi ve bu amacım gerçekleşmedi. Bir gün otele genç bir İtalyan geldi. Kendisini besteci diye tanıtmıştı ama daha çok ne olduğu pek anlaşılamayan bir durumu vardı. Çünkü apaçların ve aydınların ayırıcı işareti olan favoriler uzatmıştı. Kimse de adamı hangi sınıfa sokacağını bilemiyordu. İtalyanın görünüşünü pek beğenmeyen Madame F bir haftalık oda kirasını peşin istedi. Adam parayı ödedi ve otelde 6 gece kaldı. Bu süre içinde oda anahtarlarının örneğini çıkarmış, son gece 10-12 odayı soyuverdi. Benimki de soyulanlar arasındaydı. Neyse ki ceplerimdeki bozuk parayı bulamamış, böylelikle büsbütün 10 parasız değil fakat tam 47 frankla yani 7 şilin 10 pensle kala kalmıştım. Bu olay iş arama tasarımlarıma son verdi. Artık günde 6 frank ya da bir parayla geçinmek zorundaydım ve bu daha başında başka bir şeyi pek düşündürtmeyecek kadar zor bir durumdu. İşte yoksulluk deneylerim o anda başladı. Çünkü günde 6 frank günde bir şilin eder. İnsan yolunu bilirse günde bir şiline yaşayabilirse de bu hiç kolay bir iş değildir. İnsanın yoksullukla ilk karşılaşması tümden acayip bir şeydir. Yoksulluk konusunda o kadar düşünmüşsünüzdür ki yoksulluk yaşamınız boyunca korktuğunuz er ya da geç başınıza geleceğini bildiğiniz bir şey iken yine de apayrı tümden değişik bir şeyle karşılaşmışsınızdır. Pek basit olacağını sanmaktayken olağan dışı karmaşık bir şeyin içine düşmüşsünüzdür. Çok korkunç olacağını sanmışsınızdır ama bir de bakarsınız ki meğer sadece tiksindirici ve sıkıcıymış. Önce fark edilen yoksulluğun kendine özgü çapsızlığı olur. Sonra sıra karmaşık pintiliklere, kırıntıları silip süpürmeye gelir. Örneğin yoksulluğa bağlı gizliliği keşfedersiniz. Birdenbire günde 6 franklık bir gelire düşüvermişsinizdir. Bir anda günde 6 frank gelirli biri oluvermişsinizdir. Elbette bunu kabul edemezsiniz. Yaşamınızda hiç değişiklik olmamış gibi davranmak zorundasınızdır. Yoksulluk daha işin başında sizi bir yalan ağının içine alır. Yine de o yalanlara karşın yoksullukla zor baş edersiniz. Yıkanacak çamaşırlarınızı çamaşırhaneye gönderemezsiniz. Çamaşırcı kadın yolunuzu kesip ne oldu diye sorar. Ağzınızın içinde bir şeyler gevelersiniz. Kadın başka bir çamaşırhane bulduğunuzu sanarak can düşmanınız kesilir. Tütüncü neden sigarayı bıraktığınızı sorup durur. Yanıtlamak istediğiniz mektuplar vardır. Yapamazsınız çünkü posta pulunun parasını denkleştiremezsiniz. Bir de yemek sorunu vardır. Yemekler zorlukların en sunturlusudur. Her gün yemek saatlerinde sokağa çıkacaksınız. Görünüşe göre lokantaya gidiyorsunuz. Gerçekte ise Lüksemburg bahçesinde güvercinlere baka baka bir saat geçirecek, sonra gerçek yemeğinizi cebinize tıkıp gizlice odanıza döneceksiniz. Yemeğiniz de ya ekmekle margarindir ya da şarapla ekmek. Yiyeceğin çeşidini bile yalan belirler. Alelade ekmek yerine çavdar ekmeği almak gerekir. Çünkü çavdar ekmeği yuvarlak olduğundan cepte daha iyi gizlenir. Bu da insana bir frank zarar ettirir. Bazen görünüşü kurtarmak için bir bardak içkiye 60 santim verirsiniz. Bunun sonucu olarak da yiyeceksiz kalırsınız. Çamaşırlar elek gibidir. Sabun biter, jiletiniz kalmaz, saçınız kesilmek ister. Kendiniz kesmeye kalkarsınız ama öyle bir sonuç alırsınız ki sonunda berbere gitmek zorunda kalırsınız. Ve bir günlük yiyeceğinizin karşılığını harcarsınız. Bütün gün yalan söyleyip durursunuz. Hepsi de pahalı yalanlardır. Günlük 6 frankınızın son derecede dayanıksız, güvenilemez bir şey olduğunu görürsünüz. Önemsiz ufak tefek aksilikler çıkıp elinizden yiyeceğinizi çalar. Cebinizdeki son 80 santimle yarım litre süt almışsınızdır. İspirto ocağının üzerinde kaynatırken kolunuzdan aşağı bir tahta kurusunun indiğini görüp tırnağınızla bir fiske vurursunuz. Cup hayvan doğru sütün içine. Sütü döküp aç oturmaktan başka bir şey yapılamaz artık. Yarım kilo ekmek almaya fırına gidip tezgahtar kız başka bir müşteriye yarım kilo keserken beklersiniz. Kız beceriksizdir, kestiği parça yarım kilodan fazla gelir. O müşteriye pardon mesye der, iki su dipnot, leso olayın geçtiği yıllarda bile kullanımdan kalkmış ancak günlük konuşmada geçen bir para birimi. Eski 5 santim yani eski frankın 20'de biri. Dipnot bitti. Fazla olsa olur değil mi? Ekmeğin yarım kilosu bir franktır. Sizin cebinizde de tam bir frank vardır. Sizden de iki su fazla isterlerse veremeyeceğinizi söylemek zorunda kalacaksınız diye yüreğinizi sıkan bir korkuya kapılırsınız. Başka bir fırına gitme yürekliliğini gösterinceye kadar saatler geçer. Zerzevatçıya gidersiniz, bir kilo patates alıp bir frank vereceksiniz. Meğer elinizdeki maden paralardan biri Belçika frankıymış. Zerzevatçı kabul etmez. O dükkandan sıvışır, bir daha da semtine uğramazsınız. Nasıl olmuşsa yolunuz temiz pak bir mahalleye düşmüştür. Varlıklı bir tanıdığınızın size doğru geldiğini görünce karşılaşmamak için en yakındaki kahveye kapağı atarsınız. Kahveye girdiniz mi elbette bir şey ısmarlayacaksınız. Son 50 santiminiz de içinde bir tatarcık ölüsü yüzen bir fincan kahveye gitti işte. Böylece yüzlerce örnek verilebilir. Bu olaylar fakirlik sürecinin birer halkasıdır. Açlığın nasıl bir şey olduğunu ilk kez keşfedersiniz. Midenizde ekmek ve margarinle sokağa çıkar, vitrinlere bakarsınız. Her yerde savurganca yığılmış besin tepecikleri sizi aşağılar. Parçalanmış ya da bütün domuzlar, sepetler dolusu sıcak somunlar, koca kalıplarla sarı sarı tereyağları, kangal kangal sucuklar, patates dağları, değirmen taşları gibi gravyerler bu kadar çok yiyeceği bir arada görünce insan kendine ağlamaklı bir sızıldanmaya kapıp koyuverir. Bir samun alıp kaçmayı, adamlar sizi enselemeden tümünü gövdeye indirmeyi tasarlarsınız. Yine de kendinizi tutarsınız. Korkudan ha, başka bir şeyden değil. Yoksulluğun ayrılmaz bir parçası olan iç sıkıntısıyla tanışırsınız. Yapacak bir işi olmayan, midesi boş insan hiçbir şeyle ilgilenemez. Yarı gün boyunca yatakta yatar. Kendinizi Baudelaire'in şiirindeki genç iskelet gibi hissedersiniz. Sizi yattığınız yerden kaldırabilecek tek şey yiyecektir. Bir hafta gibi kısa bir sürede de olsa yalnız ekmek ve margarinle beslenmiş bir insanın artık insanlıktan çıktığını, birkaç yardımcı organı da bulunan bir mideden başka bir şey olmadığını anlarsınız. Günde 6 franklık yaşam için daha pek çok şey söylenebilir ama hepsi aşağı yukarı birbirine benzer. Paris'te binlerce kişi bu yaşamı sürer. Zar zor tutunmaya çalışan sanatçılar ve öğrenciler, işleri kesat giden sokak kadınları, her çeşit işsiz bunlardandır. Burası kenar mahallesi, yoksulluk mahallesidir. 3 hafta boyunca günlerim öyle geçti. 47 frank tükeni vermişti. İngilizce derslerinden haftada elime geçen 36 frankla ne yapabilirsem onu yapmak zorundaydım. Deneyimsiz olduğum için parayı beceriksizce kullanıyordum. Bazen bütün gün yiyeceksiz kalıyordum. Öyle günlerde giysilerimden bir iki parçayı paketleyip otele belli etmeden Saint Genevieve tepesinde bir eskici dükkanına götürüyordum. Dükkancı kızıl saçlı bir Yahudiydi. Az rastlanır terslikte bir adamdı. Karşısında birini gördü mü öfke nöbetlerine uğrardı. Öyle bir davranışı vardı ki insan onun dükkanına gitmekle kendisine bir kötülük ettiğini sanırdı. Öf yahu diye bağırırdı. Yine mi sen? Sen benim dükkanımı aş ocağımı sandın. Akıl almaz düşüklükte fiyatlar öderdi. 25 liline satın alıp pek az giydiğim bir şapkaya 5 frank. İyi durumda bir çift ayakkabıya yine 5 frank. Gömleklerime birer frank verirdi. Her zaman kendisine götürülen malı satın almak yerine başka bir malla takas etmeyi yeğlerdi. İşte yaramaz bir şeyi elinize sıkıştırıp sizin de onu kabullendiğiniz numarasını yapardı. Bir gün yaşlı bir kadından iyi bir palto alıp eline iki tane bilardo topu vererek kadıncağızı daha ağzını açmadan kapıdan dışarı ittiğini görmüştüm. İnsan elinde olsa onun o Yahudi burnunu ne büyük bir keyifle yamyazsa ederdi. O 3 hafta çok rahatsız, çok berbat geçmişti. Daha kötü günlerin geleceği de besbelliydi. Çünkü çok geçmeden kirayı ödeme zamanı gelecekti. Yine de durum önceden sandığımın 1/4 kadar bile kötü değilmiş. Çünkü insan yoksulluğa yaklaşırken öteki gerçekliklerin bir bölümünü gölgede bırakan bir keşifte bulunuyor. Can sıkıntısıyla ve küçük hesapların getirdiği karışık durumlarla tanışıyorsunuz ama bunların dışında yoksulluğun iki yanını, onun geleceği yok ettiğini de öğreniyorsunuz. Bir açıdan bakılınca insanın ne kadar az parası varsa derdinin de o kadar az olduğu doğru. Cebinde 100 frankı kalmış biri büyük korkulara düşer. Fakat tüm serveti 3 franka inerse durum değişir. Çünkü 3 frank ona ancak ertesi güne kadar besleyecektir. Ondan ötesini düşünemez, başı ağrır ama korkmaz. Belli belirsiz şöyle düşünür, 1 ya da 2 gün sonra acımdan öleceğim. Ne kötü değil mi? Sonra zihin başka konulara kayar, yalnızca ekmek ve margarine dayanan bir beslenme. Bir dereceye kadar kendi ilacını da sağlar. Yoksulluğa karşı büyük bir avunma olan bir başka duygu daha vardır. Sanırım bir gün 10 parasız kalmış herkes bu duyguyu tatmıştır. Bu insanın yolun sonuna gelip hiçbir şeysiz kaldığını bilmesinden kaynaklanan bir rahatlama, neredeyse bir keyiftir. Sokakta kalma deneyimini her zaman duymuşsunuzdur. İşte kaldınız, o noktaya vardınız, yine de dayanabiliyorsunuz. Bu duygu o sıkıntılı korkuyu önemli ölçüde hafifletir. 4. Günün birinde İngilizce derslerim birdenbire kesiliverdi. Havalar gittikçe ısınıyordu. Öğrencilerimden biri dersleri sürdüremeyecek kadar kendini gevşemiş hissettiği için bana yol verdi. Öteki ise önceden haber vermeksizin oturduğu yerden çıkıp gitmiş, bana 12 frank borç takarak tütünsüz ve cebimde topu topu 30 santimle kala kalmıştım. 1,5 gün boyunca ne bir şey yedim ne de bir sigara içtim. Sonunda açlık canıma tak deyince kalan giysilerimi bavuluma tıkıp rehin dairesine götürdüm. Bu param olduğu sanısını uyandırmak için gösterdiğim tüm çabaları noktalıyordu. Çünkü Madame F'den izin almadan giysilerimi otelden çıkaramazdım. Yine de iyice anımsıyorum, giysilerimi gizlice çıkarmayıp kendisinden izin istediğimde çok şaşırmıştı. Çünkü bulunduğumuz mahallede oda kirasını ödeyemeyenin gizlice sıvışması pek yaygın numaraydı. Bir Fransız rehin dairesine ilk kez gidiyordum. Büyük görkemli bir taş kapıdan, elbette kapının üzerinde Liberté, Égalité, Fraternité, dipnot, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, Fransa Cumhuriyeti'nin sav sözü, dipnot bitti. Sözcükleri eksik değildi. Adamlar karakollarının tepesine bile aynı şeyi yazıyorlar. Büyük duvarları çıplak, dersliğe benzer bir yere giriliyordu. Bir banko ve dizi dizi sıralar vardı. 40-50 kişi bekleşiyordu. Herkes rehine vermek istediği şeyi balkonun üzerine bırakıp bir sıraya oturuyordu. Ardından görevli eşyaya değer biçince filan numara diye bağırıyordu. 50 frank kabul ediyor musunuz? Bazen bu tutar 15 frank, 10 hatta 5 frank olabiliyordu. Ne kadar değer biçildiğini tüm oda duyuyordu. Tam ben içeri girerken görevli hor görür bir havayla 83 numaraya sesleniyordu. Bir de köpek çağırır gibi ıslık çaldı. 83 numara bankoya doğru yürüdü. Sakallı bir ihtiyardı. Paltosunu boynuna kadar iliklemişti. Paçaları lif lifti. Görevli tek söz etmeden çıkını bankonun üzerine fırlattı. Herhalde içindekiler hiç para etmiyordu. Çıkın yere düştü ve açıldı. 4 tane yün erkek donu çıktı ortaya. Herkes kendini tutamayıp güldü. 82 numaracık donlarını toplayıp kendi kendine bir şeyler mırıldanarak ayaklarını sürüye sürüye çıktı gitti. Rehine vermek üzere getirdiğim giysiler bavulla birlikte bana 20 sterlinden fazlaya mal olmuştu. Ve iyi durumdaydılar. 10 sterlin eder diye düşünmüştüm. Onun da 1/4'ü rehin dairelerinde. İnsan hep değerin 1/4'ünü bekler. 250-300 frank tutacaktı. Korkusuz, sıkıntısız bekliyordum. En kötü olasılık 200 frank vermeleri olabilirdi. Sonunda görevli benim numaramı bağırdı. 97 numara. Evet dedim kalkarken. 70 frank. 10 sterlin değerindeki giysilere 70 frank. Ama tartışmanın bir yararı yoktu. Daha önce başka birinin tartışmaya girdiğini görmüştüm. Görevli hemen malı geri çevirmişti. Parayı ve rehin makbuzu aldım. Dışarı çıktım. Artık üstümdekilerden başka giyeceğim kalmamıştı. Ceketinin dirsekleri yıpranmış bir takım şöyle böyle bir karşılıkla rehine konulabilir bir palto ve bir yedek gömlek. Sonradan iş işten geçtikten sonra rehin dairelerine öğleden sonra gitmenin daha akıllıca bir şey olduğunu öğrenecektim. Dairedekiler görevliler Fransız olduğuna göre bütün Fransızlar gibi onlar da öğle yemeğini yiyinceye kadar aksi oluyorlardı. Otele döndüğümde Madame F. bistroda yerleri siliyordu. Merdiveni çıkıp yanıma geldi. Gözlerini görünce oda kiram konusunda tedirgin olduğunu anladım. Dedi. Giysilerinize ne aldınız? Fazla bir şey değil, değil mi? Hemen 200 frank dedim. Bak hele dedi. Şaşırmıştı. Peki hiç fena değil. Şu İngiliz giysileri de pahalı şeyler olmalı ki. Yalan bir alay sıkıntıdan kurtarmıştı beni. Ve şaşılacak şey doğru da çıktı. Birkaç gün sonra bir gazete makalesinden alacağım tam da söylediğim gibi 200 frank elime geçti. Hemen zoruma gitmekle birlikte hepsini oda kirasına yatırdım. Böylece daha sonraki haftalarda acımdan ölme sınırına gelsem de başımı sokacak yeri sağlamaya bağlamıştım. Bir iş bulmak artık kesinlikle zorunluydu. Bana yardım edebilecek bir dostumu, Boris adında bir Rus garsonu hatırladım. Bir hastane kovuşunda tanışmıştık. Sol bacağındaki eklem romatizmasını tedavi ediyorlardı. Bir sıkıntın olursa gel beni gör demişti. Boris hakkında birkaç şey söylemeliyim. Çünkü farklı bir kişiliği vardı. Uzun zamandır da yakın dostumdu. İri yarı asker havalı, 35 yaşlarında bir adamdı. Eskiden yakışıklıymıştı da. Fakat hastalandığından beri yata yata çok şişmanlamış. Rusya'dan gelip sığırların birçoğu gibi onun da serüvenli bir yaşamı olmuştu. Varlıklı kimseler olan annesi ve babası devrimde öldürülmüştü. Kendisi savaşta 2. Sibirya piyade alayında savaşmış. Dediğine göre bu alay bütün Rus ordusunun en iyi alayıymış. Savaştan sonra önce bir fırça imalathanesinde çalışmış, sonra Paris'te hamallık etmiş. Daha sonra bulaşıkçı olmuş. En sonunda garsonluğa kadar yükselmiş. Hastalandığında otel Scribe'de çalışıyormuş. Aldığı bahşiş günde 100 frankmış. Başlıca isteği maître d'hôtel olmak. 50 bin frank biriktirip sağ kıyıda küçük ama kibar bir restoran açmaktı. Dipnot: Seine Irmağı'nın sağ kıyısı, pek kaba taslak bir ayrımla Paris'in varlıklı kesimi. Dipnot bitti. Boris savaştan hep yaşamının en mutlu dönemi diye söz ederdi. Savaş ve askerlik onun tutkusuydu. Ordu yönetimi ve askerlik tarihi konularında sayısız kitap okumuştu. Napolyon'un, Kutuzov'un, Kozyev'sin, Moltke ve Foch'un kuramlarını baştan sona anlatabilirdi. Askerlerle ilgili her şey hoşuna giderdi. En çok sevdiği kahvehane Montmartre'deki Closier des Lilas idi. Nedeni de çok basit. Mareşal Ney'nin heykeli o kahvenin önüne dikilmiştir. Sonraları Boris ve ben birlikte birkaç kez ticaret sokağına gittik. Metroya gidince ticaret istasyonunun daha yakın olmasına karşın Boris hep orada değil de Combrone istasyonunda inerdi. O istasyonu Waterloo'da teslim ol çağrısına Merde, dipnot, hasittir oradan diye yanıt veren General Combrone'yi çalıştırdığı için severdi. Boris'in elinden devrimin alamadığı tek şey madalyaları bir de alayının birkaç fotoğrafıydı. Her şey rehine gittiğinde bile Boris bunları elinden çıkarmamıştı. Hemen her gün fotoğrafları yatağının üzerine serer, açıklamalar yapardı. Bak dostum, burada bölüğümün başındayım. Erler aslan gibi değil mi? Şu Fransız sıçanlarına benzemiyorlar. 20 yaşında yüzbaşı olmak fena değil, değil mi? Ya 2. Sibirya piyade alayında yüzbaşı olmak? Babam da albaydı. Ah ama dostum, yaşam yokuşunun inişleri çıkışları. Sen Rus ordusunda yüzbaşı ol, sonra birden devrim patlasın, meteliksiz kal. 1916 yılında Edward 7. Otelinde bir hafta kalmıştım. 1920'de de aynı otelde gece bekçiliğine başvurdum. Bekçilik ettim. Mahzenden yukarıya şişe taşıdım, yerleri fırçaladım. Bulaşıkçılık, hamallık, abdesthanecilik yaptım. Garsonlara bahşiş verirdim. Garsonlardan bahşiş aldım. Ama beyefendice yaşamasını bildim. Dostum, şişinmek için söylemiyorum ama geçen gün oturup yaşamımda kaç kadınla birlikte olduğumu saymaya çalıştım. 200'ü geçiyor, evet, en az 200. Olsun, o günler yine gelir. Zafer en uzun çarpışmayı yapanındır. Cesaret ve bu ve bu. Boris'in garip bir kararla kalmayan bir tabiatı vardı. Hep keşke yine orduda olsaydım diye hayıflanırdı. Ancak o kadar uzun süredir garsonluk yapıyordu ki bir garson görünümünü almıştı. Hiçbir zaman birkaç bin franktan fazlasını biriktirememesine karşın sonunda restoranını açıp zengin olacağına kesin gözüyle bakardı. Bütün garsonların böyle konuştuğunu, aynı şeyi düşündüğünü sonradan öğrendim. Garson olmaya ancak böyle dayanabiliniyormuş. Boris otel yaşantısından ilginç bir biçimde söz ederdi. Garsonluk kumardır derdi. İnsan ölünceye kadar yoksul kalabileceği gibi bir yılda servet de yapabilir. Ücret vermezler, garson bahşişe bağımlıdır. Hesabın %10'u ve şarap firmalarının şampanya mantarı başına ödedikleri bazen bahşiş boldur. Örneğin Makim'in barmeni günde 500 frankı doğrultur. Mevsimine göre 500'ü de geçer. Ben kendim günde 200 frank aldığımı bilirim. Bir Aris'te de bir oteldeydi. Tam turizm mevsimiydi. Bütün çalışanlar, müdürden tutun bulaşıkçılara kadar herkes günde 21 saat çalışıyordu. 21 saat iş, 2,5 saat yatak, bir ay boyunca durmaksızın yine de günde 200 franka değiyordu. Hiçbir vakit insan talihin ne zaman güleceğini kestiremiyor. Otel Royal'deyken bir gün bir Amerikalı müşteri yemekten önce beni çağırdı ve 24 tane konyaklı kokteyl istedi. 24 bardağı bir tepsiye koyup götürdüm. Müşteri sarhoştu adam. Hadi garson dedi, 12'sini ben içeceğim, 12'sini de sen. İçtikten sonra kapıya kadar yürüyebilirsen sana 100 frank var. Kapıya kadar yürüdüm, 100 frankı verdi. 6 gün boyunca her gece aynı şeyi yaptı. 12 tane konyaklı kokteyl ve 100 frank. Birkaç ay sonra öğrendim ki zimmetine para geçirdiği için Amerikan hükümetince sınır dışı edilmiş biriymiş. Ömür adamlar şu Amerikalılar değil mi? Boris'i severdim. Birlikte hoş zamanlar geçirirdik. Satranç oynar, savaştan, otellerden söz ederdik. Garson olmamın iyi olacağını sık sık dokundururdu. Çalışıp günde 100 frank alırken bir de kadının olunca yaşam fena değildir, hoşuna gider derdi. Yazı yazacağını söylüyorsun. Yazı yazmak anlamsız bir şey. Yazı işinden para kazanmanın tek bir yolu vardır. O da bir yayıncının kızıyla evlenmek. Fakat şu bıyığını kesersen iyi bir garson olursun. Uzun boylusun ve İngilizce konuşuyorsun. Bunlar bir garsona gerekli olan şeylerin başında gelir. Bekle dostum, şu kahrolası bacağımı bükebilecek duruma bir geleyim. Ondan sonra işsizsen kalk bana gel. İşte oteldeki odamın parasını ödeyemeyecek duruma gelmiştim ve açtım. Boris'in dediğini hatırladım ve hemen ona gitmeye karar verdim. Söz verdiğince kolay garson olmayı ummuyordum. Fakat elbette nasıl bulaşık yıkandığını bilirdim. Kuşkusuz bana mutfakta bir iş bulabilirdi. İsteyen herkesin yaz mevsiminde bulaşıkçı olarak çalışabileceğini söylemişti. Nihayet benim de güvenebileceğim, sözü geçer bir dostum olduğunu hatırlayınca içim rahat etti.